seçtim.
Evet. Bismillahirrahmanirrahim.
Şimdi en son geldiğimiz noktayı şöyle bir toparlayacak olursak, melekût ve mülk diye ikiye ayırdık. Tabi bu üst katmanlarda da, yani melekûti alanda bir sürü katmanlar vardı. Ta zatta vahdet boyutuna kadar. Ama bütün bu alanları melekût olarak tanımladık. Burası da mülktü. Şimdi burada vahdet boyutu ön plandaydı. Ve en nihayette zatında muhtat vahdet vardı. Burada kesret. Burada itikat, burada esbab, burada şeffafiyet, burada teşahhusat, bundan sonra burada kalp, burada kesp. Ondan sonra şimdi bütün bu şeyler hayatın aslında ikililiği, yani her şey bir buraya bakan boyutuyla bir de buraya bakan boyutuyla anlam kazanıyordu ve şu nazar eden unsurda anlam kazanıyordu ki bu nazar eden unsur da bütün esbabın içerisinde bir parçaydı. Şimdi hali ve vicdani bir imandan bahsetti. Yani bütün bu hadiseleri idrak eden bu şeyin içinde, varlığın içerisinde duygularla ortaya çıkan ve duygularla algılanan bir iman, hali ve vicdani bir iman. Bu da işte bu varlık sistemi içerisinde gördüklerinden bu sistemin bir yaratıcısı, bir vücuda getiren olduğuna yönelik sonuca ulaşıyordu. Buna iman diyordu. Şimdi bu imanla bir zat var, her şeyi yaratabilir noktasında olan bu varlığın iki yönü var. Biri enesiyle teferun etme boyutu. Diğeri de mesuliyetten kaçma eğilimiyle, yani daha doğrusu varlığın genelinde olan işte hani minimum enerji, maksimum düzensizlik dediğimiz mesuliyetten kurtulma boyutu. Şimdi burada bütün bunları yaşayan, bir taraftan teferun edebilme potansiyeli, yani firavunlaşma eğilimi içinde olan bu varlık, bir taraftan da mesuliyetten kurtulma konumunda olan bir varlık, her şeyinde bir yaratıcısı olduğunu algıladığında bu iki alana kaçmaması için şurada önüne kader çıkıyor. Bir sınır çiziyor ve bu şeyleri, yani bu olayın psikolojik boyutu demiştik. Yani kişide yaşanan boyutu. Burada önüne kader çıkıyor ve yapanın o olmadığı ve yapılan şeylere sahip çıkamayacağını ifade ediyor. Buradan hemen işte sıyrılıp şuraya kaçması gerektiğinde de veya öyle bir rotaya girdiğinde de mesuliyetten kurtulmaması için cüz'i irade önüne çıkıyor. Önüne çıkıyor derken bunu aslında yaşıyor. Yani bir cüz'i irade diye bir işte duvar önüne çıkmıyor aslında. Kendi duygularında bunu yaşıyor. Ve burada kader diye bir şey de önüne gene yaşanarak çıkıyor. Yani hali ve vicdani bir durum olarak yaşıyor. Ve bu boyutuyla, yani o yaşanan psikolojik boyutuyla aslında nazari ve itibari bir şey veya nazari teorik bir şey olarak önüne çıkmasına gerek yok. Bu işin en alt mertebesi. Zaten hiç kader ve cüz-i ihtiyari böyle bir konuyu bilmeden kişi bunları kendi dünyasında yaşadığı bir şekliyle hayatın içerisinde, varlığın içerisinde yer alıyor. İşte bunun da karşılığı vicdanda yer alıyor dedik. Yani bir kimse vicdanında karşılık bularak ne kaderi inkar edebilir ne de cüz-i iradeyi inkar edebilir. Zaten bunları yaşıyor.
Yani teknolojik izahlarla kendini kandırmaya gitse bile aslına dönse doğru yolu bulur.
Tabii yani vicdanında hiç kimse
doğru yeri görür.
Tabii. Yani bir insan mesela vicdanında da karşılık bularak zulmetmez. Veya bir başkasını öldürmez. Vicdanında bunun gerçekten rahatlığını hissederek. Ancak savunma mekanizmalarıyla bunun üstünü örtebilir. Yani savunma mekanizmaları aslında kişiyi belalardan, musibetlerden korumakla birlikte gafletini kanlaştıracak bir fonksiyon da üstlenebilir. Bu savunma mekanizmaları doğru şekilde kullanılmıyorsa, işte kişi her yaptığı yanlışa bir kılıf bulabilecek şekilde o savunma mekanizmalarını işletebilir. İşte yansıtabilir, rasyonelleştirebilir, akla uygun hale getirebilir. Zaten bu olmazsa işte sonuçta sistem bozulacak diyebilir. Bir sürü şey, bunların hepsi gene beynin işleyişi içerisindeki savunma mekanizmaları. Yani işin gerçeği aslında insanın fıtratında ve vicdanında Mutezile ve Cebriye'yi engelleyecek iki tane şey var. O yüzden de zaten çok kamu vicdanında
karşılık... Vicdanı biraz mesafeyle ilgili diyorlar hocam.
Mesafe derken nasıl?
Yani mesafe diyelim bir Afrika'da birileri işte açlıktan maçlıktan şöyle böyle oluyor. Çok fazla bizi ilgilendirmiyor ama yanı başımızda olsa çok yakınımızda. Birisi de açım şuyum buyum dese sanki daha bir böyle ona kayıtsız kalamıyoruz.
Gaflet ya da duyarsız
ona kayıtsız kalamıyoruz. Ama ötekine o çok uzakta olana kayıtsız kalamıyoruz.
Şimdi tabii burada sözüm kesin. Vicdandan Osman abinin herhalde şu tarafı daha ön planda anladığı gibi geldi bana. Hani vicdan şefkat duygusu, acıma duygusu. Yani vicdanlı olsana falan. Hani buradaki vicdanda amaç benim anladığım kadarıyla biraz farklı nüans farkı Osman abi sanki şey. Vicdan hani kendi gönlündeki o doğruyu bulma, yani hakperest olma diyelim bir hissediş vardır yani saf. Etkilenmemiş olan algı operasyonlarıyla.
Yani benim anladığımdan farklı bir şey.
O doğru yolu bulur manasında. Biraz sadece doğru. Vicdan şefkat, acımanlık vesaire o ayrı
yani bir aslında zaten. Vicdanı belki şöyle tanımlamak lazım. Hiç böyle dışarıdan farklı bir uyarı, herhangi bir şey gelmediği durumda dahi kişiyi doğruyla buluşturabilecek bir şey, merkez.
Daha bir öz yani.
Evet.
Öyle diyebilir miyiz? Bizim dediğimiz kendini kandırmalar, bir şey savunma mekanizmaları girer veya dediğiniz gibi gaflete girer.
Vicdanda
gözünün önünde olmayan, gönülden ırak olan, şey gözünden ırak olan, gönülden ırak olan gibi dediğim gibi hissediş azalır. O insan yapısında zaten var maalesef.
Yani vicdanda karşılık bulması algılamayla, yani yakın algılamayla bağlantılı, bu dediğiniz doğru. Evet. İşte buna da bugünkü tabirle empati diyorlar.
Evet.
Empati aslında, empati aslında kişinin kendi vicdanıyla karşı tarafın yerinde hissedebilmesi.
Yani hiç bilmese bir insan mesela mazurdur da diyelim. Dediğiniz gibi bildiği halde duyarsız da kalabiliyoruz. Niye? Çünkü o tarafa kafayı vermiyoruz. Veya işte deve kuşu gibi başımızı başka mevzudan içine gömüp o bizi üzecek konulardan uzak tutuyoruz kendimizi. Bu da bir savunma mekanizması.
Mesela şeylerin bu yeni bir anaokulu ekolü var ya işte kendi başına bıraktığın zaman işte doğruyu bulacaktır diye. Hani teorik olarak çocuk bir vicdanla yetişip işte o vicdanın gereğini yapacaktır diye bu teorik olarak doğru gözüküyor. Ama şimdi sen kendi başına bıraktığın çocuğun dış uyaranlardan bağımsız olabilmesi mümkün değil, öyle değil mi? Dolayısıyla hani ne ceza ne mükafat yönlendirmeye gerek yok. O vicdanıyla iç güzelliklerini ortaya çıkaracaktır. Bu teorik olarak güzel, doğru gözüküyor. Pratikte mümkün değil. Yani bir
öyle anaokulu mu varmış?
Bu tür yani bu ekolleri bu manayı bir ekol olarak benimsemiş anaokulları var şu an o tarzda.
Montessori diye bir işte, sistem kullanıyor. Montessori
ne?
İşte bu Montessori diye bir bayan.
Okulları.
Bu şeyi teoriyi ilk ortaya atan.
Hani çok içindeki.
Şu an Türkiye'de de bayağı yaygın. Bunu uygulamaya çalışan hatta İslami kesimden de buna çok. Meyledenler çok işte.
Arkadaşlar da şeye çok benzettim. Tabii zaten benzer de termostat gibi yani.
Evet. Değil
mi? Yukarı aşağı o istikamette gidebilmek için.
Tabii.
Buraya
tabii.
Kaçarsa oradan bir blok, buraya kaçarsa burada.
Tabii.
Çok soğudu makine devreye girsin. Yok tabii. Çok sıcakta da sussun. Veya buzdolabında tam tersi. Çok sıcakta da devreye girsin falan. Aynı onun gibi.
Yani burada kader ve cüz-i ihtiyar ya, aslında psikolojik boyutuyla kişiyi istikamette tutan iki sınırı çiziyor. Yani bir firavunlaşmaya gitmeyi kapatıyor. Eğer gerçekten bu hissiyatını doğru şekilde kullanırsa kişi, ya da mesuliyetten kurtulma boyutunun önünü kapatıyor psikolojik anlamda. Şimdi geçen hafta bu konu üzerinde durmuştuk. Bu hafta da şey kısmına geldik. Yani biraz da aslında bu Mutezile ve Cebriye'nin bu noktalara nasıl geldiğini de anlamamıza belki vesile olabilecek bir şeye geldik. Şimdi bu kısım, yani kader ve cüz-i ihtiyar, İslamiyet'in ve insanın nihayet hududu. Yani buradan öte artık ben yaptım algısını geçiremezsin. Burada da işte ben, siz dediniz ya, rüzgarın önündeki bir yaprak gibiyim diyemez. Vicdanım buna zaten izin vermiyor. O zaman şimdi şey kısmına geçecek olursak, şu evetle başlayan kısma.
Abi burada nihayet hududu o zaman şey oluyor değil mi? O Mutezile ve Cebriye çizgisine kaçmamak hali oluyor.
Aynen. Yani. Evet, aynen. Onu engelleyici his aslında bu.
Orta yol. Vasat.
Yani gerçekten insan aklının ve cerbezenin tesirlerinden uzak bir şekilde kendini dinleyebilse zaten kendi fıtratı Mutezile ve Cebriye'yi reddediyor.
Şöyle diyebilir miyiz peki hocam? Yani vicdanın önünü hiçbir şekilde perdelemediği sürece, yani işte şeyler iki uca kaçmadan ortada nihayet tutarsan, her zaman genelde sapma çok nadir olur.
Yani fıtratı bozulmadan sapmak mümkün değil yani. Diyebilir çok rahatlıkla.
Aynen, yani bu öyle bir çıkarım oluyor.
Yani sapmışlık beraberinde fıtratın bozulması. Yani fıtratı bozulmamış bir insan sapmaz diye bunu çok net bir hüküm olarak
bir tarafı söyleyebiliriz. Bir baskınlık var ki.
Tabii. Yani fıtrat nerede bozulur? Akılda bozulur, şehvette bozulur. Ya da işte gazap. Evet. Üç şeyde bozulur. Şimdi bunlar bozulmadığı sürece, bunların istikamette olduğu sürece kişinin sapma yaşaması mümkün değil.
Bunun zor ayarlı işler bunlar.
Tabii bunların...
Evet. İmtihan burada.
Tabii. Bunlar da çok farklı duyguları ortaya çıkan.
Bunlarda da mesela üstad yine bir zaman diyor ya bir yerlerde. Bunlara mesela hayvanlarda sınır belki var ama bizde sınır yok.
Tabii. İmtihan orada zaten.
Akıl sınırı da yok.
Yani şey, biz burada duygularla,
şehvet sınırı da yok.
Duygularla frenleniyoruz ama, yani bir duygu bizi frenliyor ama davranışta frenimiz yok. Yani o yüzden firavunlar çıkmış, değil mi? O yüzden işte hiçbir mesuliyeti yokmuşçasına davranan insanlar çıkmış. İlla da cebri olmasına da gerek yok. Sorumsuz. Şimdi bu şey kısmını, evet diye başlayan kısmı siz okumak ister misiniz Osman abi?
Okuyayım.
Şu, evet, manen terakki etmeyen avam içinde.
Osman abinin ağzını alıştıracaksınız.
Hayır, bir dakika.
Evet. Ağzı kırılacak şeyi de ben.
Evet Kınav derken.
Evet, İkinci paragraf. Birinci mepas vardı ya.
Ben falan 450.
Süre sahibi işte.
Evet. Evet, Kur'an'ın dediği gibi insan seyyiatını,
şu onun bir öncesi, onunla gene bir
manen, evet. Manen terakki etmeyenden mi?
Evet evet, oradan.
Bir önceki paragraftan alıyorum. Bir evet daha var.
Evet.
Manen terakki etmeyen.
Evet, manen terakki etmeyen avam içinde kaderin cai istimali var.
Evet.
Fakat o da maziyet ve mesaiptedir.
Evet.
Maziyet ve mesaiptedir ki yesin ve hüznün ilacıdır. Yoksa masi ve istikbaliyata değildir ki sefaate ve atalete sebep olsun. Demek kader meselesi teklif ve mesuliyetten kurtarmak için değil, belki fahr ve gururdan kurtarmak içindir ki imana girmiş cüz-i ihtiyari ve seyyiata merci olmak içindir ki akideye dahil olmuş, yoksa mehasine mazhar olarak teferrun etmek için değildir.
Evet. Yani o zaman şimdi bunun az önce bahsettiğimiz o psikolojik boyuttaki bizim algıladığımız kader ve cüz-i ihtiyari boyutunun davranışlara, yani sosyal hayata yansıması nasıl olacak buradan baktığımızda? Bir kere bunu avam herkes kullanıyor değil mi? Yani bizim gibi mesela böyle bir felsefi kader sohbeti yapmayan insanların hayatında da kader var mı?
Var.
Yani işte başına bir şey geldiğinde bir tek sığınağı var. Bu benim kaderimmiş duygusu değil mi ya? Yani bir büyük zat var. O planladı ve o planladığı için ben bunu yaşıyorum demekle rahatlıyor. Eğer bunu demezse kendini çok çaresiz ve bütün işte sıkıntıların ortasında yalnız başına önüne ne çıkacağını bilmedik bir konumda hissediyor. Ve bu bütün dinlerde var. Yani sadece bizde değil, Hristiyanlıkta var, Yahudilikte var. Hatta ateistler bile bunu ateist olduklarını iddia etmekle beraber bir şekilde işte evren diyor, ondan sonra bir güç diyor, tabiat diyor, arkada planlı programlı bir şeylerin yürüdüğü bir merkezden bahsedip işin döngüsünü ona vererek orada rahat buluyor. Yani dolayısıyla insanın fıtratında bunun karşılığı var ve bu karşılığın da davranışlara yansıması. İşte kader niye var hayatımızda? Kader işte en avamın hayatında dahi üzüntünün ilacı olarak, merhemi olarak var. İşte o da şu boyutta işleri planlayan biri var, onun kontrolünde yürüyor duygusu. Peki biz bunu hani gelecekle ilgili kullanabilir miyiz? Bu çok önemli bir şey. İnsanlar yanlış kullanıyorlar. Kaderin kullanılma arasının alanı neresidir?
Burada yazdı işte, onu biraz Türkçeleştirelim Osman.
Evet.
Ben de
şimdi anladım. Ben bu, okuduğum bu metni
evet, bir anlayalım.
Anlat desen anlatamam.
Tamam, sen bize anlatalım.
Anlatıyorum ama kelime kelime.
Abi, anlıyorum herhalde.
Biraz kelimelere girsek.
Kelimelere de girelim. Tamam.
Bak, aşağıdan bakınca.
Şimdi doğru. O zaman önce kelimeleri de söyleyerek. Şimdi manen terakki etmeyen avam içerisinde, yani manevi olarak bir gelişme kaydedememiş avam, yani
halk tabakası,
yani şeyin tabiriyle
yurdum insanı,
sokaktaki
yurdum insanı. Manen terakki etmeyen avam içinde
evet,
kaderin cahi istismali var.
Kullanım var. Yani bir kullanım şekli var.
İstismar,
istimal kullanmak.
İstimali.
Ha, kullanma yönü. Cahi istimal, kullanma şekli, kullanma yönü.
Fakat
o maziyat ve mesaiptedir ki, yani geçmişte ortaya çıkan
maziyat geçmiş.
Evet.
Mesaipte musibetler.
Olay, musibetler evet.
Başına gelen dert, sıkıntı, hastalık,
musibet, kaza.
Evet.
Onlardadır
bu diyorlar. Maziyat da geçmiş mi?
Maziyat evet, geçmişte yaşananlar ve mesaip.
Üzüntüsü, sıkıntısına kaderimde var diyor, teselli buluyor mesela. Orada diyor ya.
Evet. Şimdi o zaman bak, zaman çizgisi olarak düşündüğümüzde kader burayla, yani bizim algılamamız ve psikolojimiz açısından kader burayla ilgili bir şey.
Geçmişle.
Madem kaderim, o zaman ben niye çalışıyorum dediğimde buraya giriyor iş bak.
Geleceğe
yanlış bir yerde kullanmış.
Çıkarımda bulmak yanlış oluyor.
Evet. Yani bura cüz-i ihtiyarının alanı.
Mesaibedir dediği neydi mesaibe?
Mesaibe
musibetler.
Musibetler.
Şimdi insanın gelecekte ortaya çıkacak bir sıkıntıyla ilgili kendini teselli etmesi anlamlı mı? Yani
daha başına gelmemiş.
Anlamdan öte şey olur. Başıma gelecekte bir musibet gelecek
diyeceği.
Yani biraz insan, yani çok kötü olur herhalde.
Yani, yani, akıl dışı. Şimdi işte bak, genelde bu işi böyle
suistimal edenler
kaderi burada, cüz-i ihtiyarı da burada kullanmaya kalkıyorlar.
Ters yerde.
Halbuki kader buranın konusu, davranış olarak.
Geçmişimizin konusu.
Yani
işte
konusu. Biz gelecek kader değildir demiyoruz ama bizi ilgilendiren ve davranışlarımıza bakan boyutuyla kader bizim hayatımızda geçmişle ilgili bir kavram.
Yani hocam.
Neden öyle? Çünkü biz gelecekteki kaderi daha bilmiyoruz. Ve ona göre de bir davranış belirleyemeyiz.
Yorum da yapamayız
evet.
Geçmişle ilgili yorum, Allah böyle istemiştir, dilemiştir de yaptığımız
zaman
işte bu kaderin
şey. Şimdi cüz-i ihtiyari ne? Cüz-i ihtiyari senin davranışlarla ilgili olarak bir seçim. Geçmiş dair artık seçim yapabilme imkanı var mı?
Yok.
Bitti. Seçim gelecekle ilgili yapılır değil mi? Şimdi evet. O zaman şimdi davranışlarına bakan boyutuyla cüz-i ihtiyari geleceği ilgilendiren bir mesele, kader geçmişi ilgilendiren bir mesele. Yani sen bunu nerede kullanacaksın? Geçmişle ilgili olaylarda kader boyutundan bakacaksın. Gelecekle ilgili olaylarda cüz-i irade boyutuyla yaşayacaksın.
Gerekirse ne diyor, yarın öleceğimizsem de açlık.
Aynen.
Normalde ya nasıl da kıyamet kopuyor, ne yapacağız acil demeye kalkarsın. O zaman işte kaderi, kaderimizde işte ne yapalım, ölüm kalım var, yok olmak var gibi oldu.
Tabii, tabii.
Abi, bu avam için ama değil mi abi?
İşte en alt mertebedeki kullanımı. Yani aslında avam için yani adamın kaderle ilgili böyle kafa yorduğu, ondan sonra manevi olarak terakki ettiği yok. Yani avam için dediği en geniş küme diyelim buna.
Gördüm insan diyor işte.
Evet, ortalama, yani herkes, dolayısıyla ortalama aslında herkes, herkesi ilgilendiren ama tabii neticede şeye doğru gelindikçe de bunun daha üst mertebelerinde algılar oluşacak. Mesela bir noktaya gelindiğinde de bu ne diyor?
Şimdi ben şey aklıma geldi de, mesela avam diyelim ki geçmişe kader dedi, işte geleceğe cüz-i itiyarıyla bakacak, geçmişe kaderle bakabilir. Keyif ve hüzün ilacı oluyor. Şimdi bunun havas boyutunda düşündüğüm, hani avamda düşününce bu sefer geriye cüz-i ihtiyarı bir şey yapamaz. Geçti çünkü.
Doğru.
Fakat havasa gelince bu değiştiğini sanki üstad söylüyor. Bir yer var. İstersen kısa orayı bir söyleyelim.
Tabii.
Ondan merak ediyorum ben nasıl olur. Üstad şöyle bir şey söylüyor. İman geçmiş ve gelecek zamana nüfuz edemeyen o cüz-i ihtiyarinin dizginini cismin elinden alıp kalbe ve ruha teslim eder. Ruh ve kalbin daire-i hayatı ise cisim gibi hazır zamana münhasır olmadığından pek çok seneler maziden, pek çok seneler istikbalden daire-i hayatına dahil olduğundan o cüz-i ihtiyari cüziyetten çıkıp külliyet kesbeder, zaman-ı mazinin en derin derelerine kuvvet-i imanla girebildiği ve hüzünlerin zulmetlerini defedebildiği gibi nur-u iman ile istikbalin en uzak dağlarına kadar çıkar, korkuları izah eder.
Doğru.
Diye bir şey söylüyor. Bu çok, o zaman bu avamın üstündeki bir havasın bir şeyi, o zaman yani avam olmayan birisi geçmişe cüz-i ihtiyarıyla gidip bir şeyler yapabilir. Kader diyemez geçmişin o zaman.
Biz o sınıfa daha geçmedik ama Mehmet abi.
Şimdi onu şöyle...
Dur yavaş yavaş geldi.
Şurada çizdiğimiz bir piramit
var.
Burada çizdiğimiz bir piramit vardı ya.
Evet.
Bu piramidin yükseğine doğru gittikçe artık dedik hani zaman sınırlı
ortadan kalktıkça.
Hatta orada biraz hipnozdan falan bahsettik ya.
Evet.
Yani her insanın potansiyelinde bu var.
Yani siz hipnozla geçmişteki hüznün şeylerini def etmeye mi çalışıyorsunuz veya oradaki,
tabii oradaki yaşanan kişideki, aslında... kişideki etkisini değiştiriyorsun. Yani aynen. Şimdi ruhen kişi, tabii bu ruhun da bir alt katmanda bilinçaltı dediğimiz bir şey var. Bu direkt ruhun karşılığı da değil. Yani bilinçaltında artık zaman kavramı diye bir şey kalmıyor. Geçmişe de gidebiliyorsun, gelecekle ilgili de halleri yaşayabiliyorsun. Bu mesela her insanın potansiyeli. Bir de bunu düşün ki şuraya kadar yani yukarılara doğru çıkmış melekûti boyutta işte ruhun mertebesine doğru bir yükseliş içerisinde olan biri. Tabii o gelecekle ilgili yaşamları artık o kişinin kendi kayıtlarının da ötesinde, yani onunla ilgili kayıtların da ötesinde misal alemi, hayal alemi, işte ta ruhlar alemine kadar bir süreç yaşayabilir. Orada artık şey kalkıyor. Şu anın mülkün sınırlılığı devre dışında kalıyor. Ama neticede hepimiz de yani o avamla beraber şu alanın kurallarıyla, işte fıtri şeriat veya kelami şeriat dediğimiz şu alanın kurallarıyla sınırlıyız. Ve işte birbirimizle olan ilişkileri de burada belirlemek durumundayız. Mesela sen ruhen terakki edip orada yaşasan bile kişilerle ilişkilerin gene burada olacak. Veya paylaşımların gene burada olacak. Dolayısıyla şu işte en geniş kümenin kader ve cüz-i ihtiyarı ile ilgili bağlantısı. Yani kader senin davranışların açısından geçmişi ilgilendiriyor. Geçmişle bağlantılı, cüz-i ihtiyarı ise gelecekle bağlantılı. O zaman işte bunları, bunlarla ilgili sorgulamaları bir kere bu zemin üzerinde yapman lazım.
Yani yoksa şuradaki aslında diyelim vahdet ve kesret yazdık. Bu tarafa geçtik, itikat ve esbab yazdık. Normalde zıtlık olarak düşünsek esbaba niye itikat yazdık? Oraya müsebbep yazsak daha makul gibi.
Evet. Geliyor. Ama kişiyle ilgili yani kişinin mesela esbab dairesinde yaşantısının melekutti karşılığı itikat.
Evet. Onun evet. İşaret edeceğiz de bahsediyor. Esbaptayken oraya bakarsa, itikada bakarsa mutezile oluyor.
Ha, çok güzel.
Evet. Çok teknik esbab... bir tabir oldu. Biz anlayalım da canımız çıkacak işte.
Ama biz geçmişte de cüz-i irademizi kullandık kader dediğimiz
kullandık ama artık bu geçmişte kaldı. Yani cüz-i irade bizim hani hayatımızdaki bir şey ya. Şimdi buradan geriye dönüp ancak keşke diyebiliriz.
Buna şey derler, ona biraz düşüyor mu? Hani ne yaparsan o çıkar karşına diyorlar ya, hani diyelim ki bir gelin kaynanasına iyi davranmıyor, sonra kendisi kaynana olunca kendi gelini de iyi davranmıyor. Bu bunu gibi bir şey mi?
Yani doğru.
Zamanında ama biraz kızı gibi davransa doğru gibi, yahut da bizim yaptığımız bir yanlışlık önümüze gelecekte çıkıyor, çıkabilir diyorlar ya.
Sen vakit taktığında olabilir.
Şimdi burada mesela olay nasıl yanlış kullanılıyor? Diyelim ki kaynanasına zulmetti. Değil mi? Evet. Burada bir olaydı.
Şimdi orada bu, kendisi kaynana oldu.
Şimdi burada bunun karşısına çıkabilecek bir şey olduğu hükmünü öğrendi. Anlatabildim mi? Şimdi burada yapılacak şey, tüh ben zamanında böyle yaptım, ben insan değilim, ben işte yatacak yerim yok falan dedi. Perişan oldu. Yani şuradaki tabloyu burada kullanması gerekirken buraya yönelik kullandı ya. Doğurduğu şey ne? Suçluluk. Tamamen suçluluk, değersizlik. Ondan sonra yanlışlıkların onun hayatında oluşturduğu yıkımlar.
Bir de başına gelirse diyor, gelebiliyor ya diyor Osman.
Yani işte şöyle yani
belki.
Yani burada o dediğiniz şey bunun buraya etkisini düşündü ya. Cüz-i iradeyi nasıl kullanacak? Burada artık tekrar zulmetmemeye,
yapmaması.
Mesela kayınvalidesiyle gidip helalleşmeye.
Evet, gezinip.
Ondan sonra
yaşıyorsa,
yaşıyorsa veya en azından yaşamıyorsa bile, diyelim ki ona bir hatim indirip ondan sonra ruhuna gönderip bir şekilde helalliğini talep etme. Bu bak bunu rahatlatacak. Geçmişte suç işlemiş olmasına rağmen. Ama dönüp buraya yönelik olarak kullandığında, hani iradesi orada geçerli değil ya, hala cedelleşip duruyor. Niye böyle yaptım? Yapmasaydım. İşte o gün arabaya binmeseydim, uçağa gitmeseydim şu olmayacaktı, böyle yaşamayacaktı. Hep bak geçmişte cedelleşiyor.
Orayı değiştiremeyeceğim.
Kaderi ve bak orada kaderin olması gereken yerde cüz-i iradeyi kullanıyor. İşte ben kaderci değilim. Kaderci olmayıp da geçmişle ilgili ne yapabilirsin? Ha, şurayla ilgili zaten sende kimse kaderci olmanı beklemiyor. İşte müminler bunu anlamadıkları için, müminler de doğru düzgün idrak etmedikleri için şurayla ilgili işte ben kaderime teslim olmuşum. Nerede? Ya ben yatıyorum işte Allah rızkı gönder. Böyle bir kadere teslim olmak olur mu? Bu tam tersine Allah'a itham etmek. Yani Allah sana irade vermiş, burada kullanacaksın diye emretmiş. Ben kullanmıyorum Rabbim, bir gönder. İşte hani Muhammed Bey'in anlattığı hikaye var ya, yani en azından bir öksürmeden göndermiyor.
Yani aslında hocam, yani burası inanan da berekesin de, aslında burası bir mükafat ve aslında bir şey, torpil yeri. Burada yaşanmışlarını yaşadın. Sıkıntılar orada. O senaryoyu öbür tarafta telafi etme gibi imkanım var. Tabii. Tekrar oraya geldin mi ne oluyorsun? Hani kafana tekrar vurmanın bir anı, bir de kaderim bu deme şansın yok zaten.
İşte şimdi bak o çizdiğimiz tabloyla beraber burası neydi? Tamamen nokta nokta çizilmiş bir tablo. Doğrusuyla yanlışıyla. Burada senin cüz-i iradeni yanlış kullanman da bu tablonun bir parçası artık. Artık orada sen iradeyle ilgili sorgulamayı bırak. Bu çizildi. Bu Rabbim tarafından çizilen bir tablo. Bana burası için ışık tutuyor. Ben bundan sonra ne yapacağım? Burada bak kayınvalideye yaptığım zulmün sonradan önüme çıkacağı bilgisi de bende doğdu. Bir an evvel kayınvalideyle helalleşip eğer hayattaysa bundan sonra da kayınvalideye zulmetmeyeceğim. Bak enerjik bir durum değil mi?
Zayıfları düzeltmeye
ama aslında toplumun genelindeki tablo ne? Tamamen burayla ilgili suçluluk duygusu ve bir cüz-i iradeyle bir şey yapamamanın getirdiği dersizlik burada da bitmiş.
Keşke keşke keşke.
Ve buraya yönelik de bir şey yapabilme enerjisinin kalmaması. Yani cüz-i iradeyi kullanma enerjisinin kalmaması. O yüzden işte mesela bu kader dersi işte okullarda psikolojik boyutuyla hani nerede ne şekilde kullanacağına dair öğretilse pek çok işte anksiyete bozuklukları, depresyonlar,
psikopatlar hatta.
Tabii. Birçok problem zaten eğitim sisteminin kendi içinde tedavi olmuş olacak. Yani şu ikisinin kader ve cüz-i iradenin çarpık ve yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan o kadar çok problem var ki. İşte bu da mesela en avam mertebesidir. Yani işin en alt düzeydeki kullanılma şekli. Yani bu adamın illa da alim olması, kelamcı olmasına falan gerek yok. Sadece bu adama anlatılması gereken şey kader, geçmişle ilgili ve musibetlerde kullanılacak bir şey, cüz-i iradede gelecekle ilgili. Ve iyi bir mümin, yani tevekkülü hiçbir zaman yatmak olarak tanımlayamaz. Eğer burayı doğru anladıysa. Hatta fiili alanda Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurallara uymak noktasında herkes 24 saat çalışıyorsa ben 25 saat çalışmam lazım diye düşünecek noktada olması lazım. Yani tevekkül bu sonucu doğurmalı. Ama bizde tevekkül deyince yat aşağı, Rabbin gönderir. Nasıl olsa kaderinde varsa gelir. Böyle bir şey, ne böyle bir vaat var ne de sistemde böyle bir işleyiş var. Sen bunu nereden çıkardın? Tamamen kendi nefsinden.
Abi bu Risale-i mesleğinden bir şey var ya, sizin rızkınız Allah tarafından gönderilecek. Hani
doğru.
Bu meslekle uğraşan ama hani nasıl diyeyim? Kendi ilme adamış bir insan. Böyle bir şey değil mi?
Yo, herkes için rızık gönderilecek ama bunun gönderilmesi için senin çalışmamanı ortaya koyacak bir vaat yok. Ama
sen öksürmen lazım arada.
Sen şöyle diyelim o zaman ona.
Yo, yani
çok sınırlı halis şekilde gerçekten belki de sen bir hizmet ediyorsan o belki de Cenab-ı Hak verir. Sen orada acaba verir mi dedin mi yandın.
Hayır yani, bir de şöyle şimdi, sen burada rızkının zaten peşinde koşmayacaksın anlamı yok.
Gelmiyor ki evet.
Ama yani, benim orada anladığım hani koşmana gerek yok. Sen bu hizmetle uğraşırsan zaten bir şekilde gönderilir.
Ha bak orada işte hizmetle uğraşma zaten
rızkı. Ama direkt rızkın peşinde olmuyor mesela. Diyelim.
Hayır bak burada senin şöyle bir itikadın var. Şimdi sen mesela sen hangi okula gidiyorsun?
İstanbul Üniversitesi.
Bölüm ne?
Siyasal.
Şimdi sen işte ileride diyelim ki bir yönetici olmak senin rızkının vesilesi olarak düşündüğün için onun peşinde koşmak esas da senin rızkını aramanın vasıtası öyle değil mi? Yani senin aslında içinde gizli bir şey var. Kanaat, ben rızkımı ancak işte bir yerde idareci olursam kazanabilirim kanaati var, bunun peşinde koşuyorsun. Biz mesela işte doktor olmakla rızkımızı kazanacağımızı düşündüğümüz bir süreç içindeyiz ve bunlar hepsi işte bizim o varlıkla olan irtibatımızı sağlıyor, oradan Cenab-ı Hakk'a işte bir rızık talebinde bulunuyoruz. Şimdi mesela şöyle bir talep de olabilir, bizim mesela doktorların birçoğunun şu sözü var ya, sen işini hakkıyla yap. Yani iyi bir doktor ol. Ondan sonra hastanı tedavi etmeyle uğraş. Onun ardından para gelir. Paraya takma kafayı değil mi? Bu çok yaygın ifade edilen bir şey. Ne bu? Aslında
hemen her meslekte.
Her meslekte bu. Evet. Şimdi aynı şey. Sen burada esas işin ne? İnsanlara manevi hizmette bulunmak. Sen bu manevi hizmeti hakkıyla yap. Cenab-ı Hak sana rızkını zaten bir şekilde gönderir. Olayın esas karşılığı bu. Yani bu yatmak anlamına işte yat sen veya rızkının peşinde koşma Allah gönderir anlamda bir ifade değil.
Yok değil de farklı bir boyut ama bence.
Yani farklı düşündüğün neresi?
Yani boyutu farklı. Biri manevi bir hizmetle rızka ulaşıyorsun, diğerine maddi bir hizmetle ulaşıyorsun.
Bence maddi hizmet de manevi hizmet yerine geçebilir.
Evet aslında işin özü maddi ve adam imamlık yapar maddi bir hizmet peşindedir. Bak imamlık yaparken bir diğeri de restoran işletir, manevi bir hizmet peşindedir. Onu tamamen niyet belirler.
Evet. Ameliyat niyetleri belirler. Evet. Şimdi mesela doktorun işte bizim meslekte yaparken dediğim gibi öncelikle ben insanlara faydalı olayım deyip iyi bir meslekten bunu yapayım dersin. Şöyle desinler yerine değil de gerçekten bunu samimi yaparsan dedim hem manevi tarafından da sen de Cenab-ı Hak rızkını bereketlendirir. Çünkü normalde bu rızkı veyahut da gelirleri bize kazandıran bizim güya kesbimiz gibi görülse de aslında Cenab-ı Hakk'ın nasibidir aslında. Yine de.
Şimdi bir de. Şimdi
neticede bir bitireyim azıcık. Yani neticede istese Cenab-ı Hak o rızık denilen gibi bizim öyle algıladığımız bir gelir ya da bir ferah refahı tık diye bir gün bir musibetle şükriye de alabilir. Eksine de düşebilirsin de. Onun için neticede Cenab-ı Hakk'ın hani biz elimizden geleni yapıp kendi çapımıza kendimize ilgili vazifeleri yapıp başımıza ama gelen iyi gelir musibet vesaire de gene takdir-i tarafını mutlaka tabii, düşüneceğiz. Tabii. Hiçbir zaman da böyle bir garantimiz de olmamalı kafamızda, yani ben bununla yapacağım gelecek. Mutlaka Allah verecek onu da. Sen acaba onu imtihan eden, Cenab-ı Hak imtihan eden taraftan bakıyorsun. Gerçi tevekkülle ve inançla bir şeyle mi bakıyorsun? İhlasla mı bakıyorsun?
Ben işte burada senin kendine tanımadığın bir konum var. İşte sosyal hayat içerisinde bir yer var. Diyelim ki işte siyasetle uğraşmak istiyorsun. Ben Allah rızasına uygun işte siyasetin genel kuralları çerçevesinde ama kulluğun ölçülerini aşmayacak bir şekilde onu hakkıyla yaptığım zaman sonuçlar bana sistemin genel işleyişi içerisinde Cenab-ı Hak tarafından ulaştırılacaktır duygusu kişinin işte hem insan olarak hem de kul olarak samimi olduğu nokta. İşte o şeyde de geçerli, manevi hizmet dediğimiz hizmette de geçerli, maddi hizmet dediğimiz hizmette de geçerli. Hatta biraz daha böyle işin detayına indiğinde hizmetin maddi ve manevisini diye bile ayırt etmeyecek noktaya getiriyor şey. Risale-i Nur'un bakışı.
Yani diyecek mi ya işte yani senin manevi bir hizmet değil. Neticede şu var. Çalışana verir hükmü var
mı? Evet.
Yani müspet olmayan bir şeyde bile çalıştığında bugün mesela birçok şeyler var. Yanlış yapılan işlemler var, yanlış yapılan projeler var, şeyler mesela İsrail'in şimdi veya şube diye girmek değil. Müspet olmayan bir konuda çalışıyorsun ama o konuya gerçekten kendini vermişsin. Bir netice geliyor mu?
Evet.
Geliyor değil mi?
Niye?
Çalışırım hükmünden yani yanlış veya doğru bak, çalışırım hükmü var.
Burada iradeni yani doğru kullanıyorsun ve fıtri şeriat kurallarına riayet ediyorsun.
Adet tutar. Yanlış bir işte çalışabilirsin yani.
Mesela diyor, sen diyor gerekli bütün mercilere başvurduktan sonra çıkan sonuca karar vereceksin abi.
O tabii. Tabii. Tabii.
Tabii. İşte ama o başvurma senin görevin. Yani
duanı yapacaksın.
Tabii. Başvurmadan kanaat etmek diye bir alternatif yok.
İşte orada çalışmazsan eğer takip edersen başta.
Tabii.
Olmaz.
Tabii. Hatta
şey de tabii çalışma sayılır. Yani ilmini artırma için yaptığın yapacağın her işte senin bir çalışmadır.
Evet, o da bir çalışma.
Yani o da belki etrafında fark edilir. Bir şey olur, bir şey olur.
Şunu diyordum da biri maddi bir çalışma var. Dünya doktor mesela tam çalışınca kazanacaksın, bir şeyler elde edeceksin. Ama o direkt yani ilk maddi bir kazançla bunu elde ediyorsun. Ama diğerinde insana hizmet ediyorsun. E çalışma ortak nokta ama biri dünya merkezli bir çalışma. Sonucu ahiret şey olabilir de ben gidiş yolundan bahsediyorum.
İşte ben de diyorum
gidiş
ki
gidiş yolu farklı yani.
Dediğin doğru.
Çalışma fiili tamam. İşte ben, de var.
Çok doğru. Ama ben de diyorum ki ideal insanda aslında çalışmanın odağı çok farklı değil.
Hayır, biri sonuç yani biri nasıl diyeyim maddi yolla yine aynı sonuca ulaşabilir.
Hayır bak,
manevi yolla.
Şimdi şöyle bir adam mesela işinde samimi ise bugün diyelim ki adam tıp mesleği vasıtasıyla çok iyi kazanıyor. Şimdi bunu çok iyi kazananların gerçekten biz bunu bizzat müşahede ediyoruz. Büyük çoğunluğu para kazanmak odaklı gitmiyor. Adam tıpta fani olmuş. Yani bir konuyu çok iyi öğrenip insanlara bu noktada faydalı olmak arzuyor. Adamın birinci işi para kazanmak değil. Ama en çok para kazananlar da belki onlar. Çünkü işinde çok iyi. Ama baştan para odaklı gidenler, yani bak adamın imanı falan bunları hiç sorgulamıyor. Sadece tıptaki ihlası. Para odaklı giden adamlar işte bu sefer hırsa kapılıyor. Olmayacak ameliyatı yapıyor. Ondan sonra tabii bu fark ediliyor. Hem rezil oluyor hem de o kazanmak istediği parayı kazanamıyor hem de mesleki tatmini olmuyor. Yani bu her şeyde söylediğin şey geçerli. Ama diğer tarafta da mesela manevi hizmet diyor. Adam imamlık yapıyor. İşte izinlerinde namaz kılmıyor mesela. Ondan sonra mesela bizim bir tanıdık bana diyor ki emekli olmuş gel sana bedava bir namaz kıldırayım diyor. Yani namazı şimdi şey hayrana şimdi belki de bu iş dünyada namazı bir para kazanma aracı olarak dönüştürmen de bir şeyi karşılığı. Yani mesela böyle bir bakış açısıyla o imamlık da manevi bir hizmet olmaktan çıkıyor değil mi?
Belki o ayırmak aslında dünyevi bir şey oluyor.
Ha, yani seküler bir yaklaşım.
Bir adam nereden bir hadis mi söyledin sen? Ben orayı kaçırdım herhalde. Maddi manevi ayrım nereden çıktı?
Ya işte şey hani manevi hizmet ederken
bu ücret diyor vaat edilmiş ücret diyor Bilal sadece manevi hizmette bulunanlar için geçerli diye düşünüyorum diyor değil mi? Ha, öyle bir
farklı yollarla olabilir dedim ben. Yani maddi yolla da bu ücreti alabiliriz, manevi yolla da alabiliriz. Yani illa maddi bir çıkarla, hani sebeplere başvurma dedik ya, bir tevekkül.
Yani başvurma.
Mesela yan gel yat, para o zaman kazanılmaz dedik mesela. Yan gelip yatınca para kazanılmaz dedik. İlla sebeplere başvuracağız. Yani maddi bir çalışma benim anladığım işte.
Manevi çalışma da yan gel yat değil aslında.
Manevi çalışma da tabii manevi çalışma sonuçta.
Bak öyle. Burada her şey aslında sebepler aleminde sana. Yani para da kazanacaksan sebeplere riayet etmen lazım. Manevi olarak da terakki edeceksen sebeplere riayet etmen lazım.
Evet, işte çalışma ortak.
Yani ben mesela manevi olarak terakki edeceğim, odaya kapandım ve ondan sonra açtım Rabbime kalbimi, göndersin bana, böyle bir şey yok ki. Ya geçen Metin abi güzel bir şey söyledi. Yani üstada her şey böyle sanki vehbi olarak gönderilmiş. Ondan sonra işte yaz dendiğinde yazmaya başlamış gibi bir algı, çok yanlış diye. Yani üstad bu risaleleri yazacak noktaya gelmek için sen ben 8 saat uyurken o 3 saat uyumuş, öyle değil mi? Yani alnı çatlamış, bilmem işte aç kalmış, soğukta kalmış, ayağı çatlamış. Bir bedel ödemiş, yani bir talepte bulunmuş. Şimdi o manevi noktaya da sebeplere riayet ederek gelmiş aslında. Veya diğer adam işte binlerce deney yapmış. Yani bugün Nobel kazananlar, biz hemen işimize geldiği zaman diyoruz ki işte taraflı. Bir bak bakayım adam hayatını nasıl geçirdi. Yani sen burada kahvehanede işte akşam maç var deyip oraya koştururken o adam laboratuvardan çıkmıyor. Yani adil olarak baktığında Cenab-ı Hak hakikaten adaletle muamele ediyor. Yani kim talep ederse, işte cüz-i iradesini kim doğru şekilde kullanırsa ona veriyor, değil mi? Yani Hazreti Peygamber'in peygamber olmasına da baktığında, yani
cüz-i şeye, iradeyi doğru kullanabilmek tabii için de zaten belki bir yani adına ne ilimde, eğitimde ne dersen de onda biraz yükselmen lazım.
Tabii. Bir de
bu tercih yapabilmek için,
yani şöyle düşün, bütün insanların çabalarına baktığında, hiç hani Cenab-ı Hak tarafından seçilmiş bir kul diyoruz ya, hiç böyle bir şey olmasa, insanlık tarihini toplasan, bu yeryüzünde peygamberlik kime verilmesi lazım diye adilane bir değerlendirme yapsan, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çıkar. Ki bunu şey yapmıştı bir dönem, Sabah gazetesi, belki siz hatırlarsınız, dünyada işte insanlık tarihinde değişime yol açmış önemli kişiler sıralaması yapıldı ve bu tamamen işte evet, İslamiyet kaygılarından, Müslümanlık kaygılarından bağımsız olarak yapıldı. Birinci Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çıktı.
İnkılap abi, inkılap.
Efendim?
İnkılap yaptı, değişim.
Değişim yaptı yani. İşte neticede sosyolojik bir şey. Evet. İkinci kim? İshak Newton. Üçüncü Hazreti İsa.
İzak.
İzak, evet. Şimdi cüz-i irade burada, ondan sonra kader de burada. O zaman şimdi kaderle ilgili iki şey oluştu zihnimizde. Bir, kader bizi psikolojik anlamda hissettiğimiz o kader algısı, bir işte firavunlaşmaktan uzak tutmak için, iki mesuliyetten kaçmamak için hayatımızda etkili. Bir de en avam noktadan bakıldığında da kader hüzünlere ilaç ama gelecek için de bir çaba oluşturma noktasında irade iki hayatımızda ikili fonksiyon görüyor. Yani cüz-i irade enerji artırıyor, kader ümitsizlikten ve bitmişlikten muhafaza ediyor. İki tane kullanım alanı var. Evet, şimdi ondan sonraki evet siz okur musunuz?
Ne mi?
Evet. Söyleyeyim mi?
O evet Kur'an diye başlayan Kur'an devam yukarı aşağı.
Evet, Kur'an'ın dediği gibi insan seyahatinden tamamen mesuldür.
Seyahatinden.
Çünkü seyahati isteyen odur.
Herhalde.
Seyahat tahribat nevinden olduğu için insan bir seyyiye ile çok talibat yapabilir. Müthiş bir cezaya kesbi istihkak eder. Bir kibit ile bir evi yakmak gibi.
Devam et, bir dakika paragraf devam et.
Fakat
telefonda paragraf farklı abi de.
Öyle mi?
Fakat hasenata iftihara hakkı yoktur. Ondan onun hakkı pek azdır. Çünkü hasenatı isteyen, iktiza eden rahmet-i ilahiye ve icat eden kudret-i rabbaniyedir. Sual ve cevap, dâvi ve sebep ikisi de haktandır. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur. Fakat seyyiatı isteyen nefs-i insaniyedir. Ya istidat ile ya ihtiyar ile, nasıl ki beyaz, güzel güneşin ziyasından bazı maddeler siyahlık ve taafun alır. O siyahlık onun istidadına aittir. Fakat o seyyiatı çok mesanihi tazamun eden bir kanun-u ilahi ile icat eden yine haktır. Demek sebebiyet ve sual nefstendir ki mesuliyeti o çeker. Hakka ait olan halk ve icat ise daha başka güzel netice ve meyvene olduğu için güzeldir, hayırdır. İşte şu sırdandır ki kesbi şer, şerdir, halk şer, şer değildir. Nasıl ki pek çok mesanihi tazamun eden bir yağmurdan zarar gören tembel bir adam diyemez. Yağmur rahmet değil, evet. Evet, halk ve icatta bir şer-i cüz'i ile beraber hayr-i kesir vardır. Bir şer-i cüz'i için hayr-i kesir terk etmek şer-i kesir olur. Onun için o şer-i cüz'i hayr hükmüne geçer. İcad-ı ilahide şer ve çirkinlik yoktur. Belki abdin kesbine ve İslam'a aittir.
Evet. Şimdi bu tam şeyin Mutezile ile Ehl-i Sünnet'in çok tartıştığı nokta. Hatta bu şey kaza kader konusunda İmam Maturidi, o da bir işte geçmişte bir Mutezile dönem olduğu için İmam Maturidi'nin de yani şeyin Mutezile'de bir dönemi var. Onun mesela şeye Mutezile mezhebiyle ilgili şeyinde cevaplarında esas konunun merkezinde hep bu var. Zaten Mutezile mezhebinin de sıkıntıya düştüğü nokta burası. Yani şurada bir şer alan var. Şimdi şerrin yaratılması şerdir diye bir hüküm var. Doğru mudur bu hüküm?
Yanlış.
Neden yanlış?
Neye göre?
Ben yanlış olduğunu da bilmiyorum. Yorum yapamadım. Şerrin mesela, yaratılması
şerdir.
Şerdir. Yani kötülüğün yaratılması, ortaya getirilmesi.
Veya kötülüğün yaratılması kötüdür. Zulmün yaratılması zulümdür.
Yanlış mı bu?
Yani bu size nasıl geliyor böyle bir
şey? İlk başta doğru gibi geliyor.
Evet, doğru gibi geliyor.
İşte evet. Şimdi Mutezile de bunu doğru kabul ettiği için demiş ki
bunu Allah yaratmadı.
Ha, bunu Allah da şer yaratmaz. Yani o zaman
Allah'ı kötülükten bir nevi tebliğ etmişler.
Allah'ı kötülükten uzak tutmak için bu şer Allah tarafından yaratılmamıştır. Şimdi bir alan var. Burası şer. Bu alanı kul yapıyor. Başka bir alanda da hayırlar var. Bu hayırları da Allah vücuda getiriyor.
Yaratılışı ikiye böldü.
İkiye bölmüş oluyor. O zaman işte burada tabii Ehl-i Sünnet buna haklı olarak itiraz ediyor. Şer de olsa bir alan.
Ameliyathane örneği buraya gider işte. Geçen demiştin ya tam
evet.
Ortasından bakınca.
Evet.
Değil mi?
Tabii. Bir alan hangi şekilde olursa olsun bir başkasına ait ise o zaman bu alan Allah'ın hükmünden ve Allah'ın tasarrufundan bağımsız olur ki Ehl-i Sünnet diyor ki bu şirk olur. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz itikadi olarak. Şimdi burada şeyler daha çok mantık çıkarımlarıyla yani Allah'ın özelliklerinin işte şöyle veya böyle olması üzerinden bunu tanımlamaya çalışmışlar. Şimdi bizim bütün bu çizdiğimiz tablolarda hiç mantık çıkarmana dahi gerek olmadan eşyanın kendi işleyişiyle ilgili hakikatlerden bu noktaya ontolojik olarak ulaşmak mümkün. Yani daha önceki noktada sen Allah'ı kabul edersen ve Allah'ı, yani Allah adildir diye buna inandığında, adil olan Allah mutlak adalet sahibidir ve mutlak cemal sahibidir. Bu da bir şekilde cemale dönüşecek bir yönü vardır. Ben Allah cemil olduğu için inanıyorum ki işte o alan da Allah'a ait olmakla birlikte bunun benim bilmediğim bir güzelliği vardır diyorsun. Bu imanla ortaya çıkan bir sonuç doğuruyor. Ama bizim o hani bütün kurduğumuz altyapıda bu iman olmasa dahi, eğer varlığı doğru tanımlamışsa, hani baştan dedik ya varlığı doğru anlayalım. Eğer varlığı doğru tanımlamışsa ontolojik olarak bu sonuca ulaşmak mümkün. Şimdi bu neden doğru kabul edilemez? Biz buna şer dedik. Bu şer nereye göre tanımlanacak?
Kime göre?
Burada bakan kişiler, hani bakan kişi ve bakan
kişi,
bakan kişilerin dünyasında bu şer oldu değil mi?
Evet.
Şimdi buradaki bakışındaki tanım burayı belirler mi?
Sadece algısı onun.
Sadece bunu ilgilendirir değil mi? Bunu burayı, burayla ilgili bir tanım. Yani dolayısıyla bu itibari
izafi
ve izafi bir tanım.
Evet.
Yani bu kişi
buna göre
şer algılar değil mi?
Evet.
Aynı şeyi bir başka kişi hayır algılar, bir başka kişi işte ortada algılar, nötr algılar değil mi? Peki bunun hakikati nedir? Dediğimizde bunun hakikati, hani dedik ya, buradan bir hakikati belirleyen bir ışın geliyor ve bu ışın, aynı ışığın bir yerlerde gölgelenip bir yerlerde yansıtılması gibi, yani kabiliyetine göre işte kırmızıyı yansıtıyor, diğerlerini gölgeliyor, bu kırmızı halini alıyor. Yani bu kırmızı dediğimiz şey aslında biz kırmızı görüyoruz. Ve biz buna kırmızı rengini vermiş, tanımını vermişiz, öyle değil mi?
Tamam.
Yani ben buna kırmızı dediğim için bu kırmızı ve benim gözüm, işte benim gözümdeki hücreler bu şekilde algıladığı için bu kırmızı. Bunun hakikati kırmızı mı? Bunu bilmek imkanımız yok. Dolayısıyla biz bununla ilişkilerimizi kırmızı üzerinden kurarız, değil mi? Yani işte bununla ilgili tanımlarımızı, bununla olan bağlarımızı kırmızı olduğu üzerinden kurarız. Ama bunun hakikati tamamen bundan bağımsız diye bir itikadımız olur. İşte esbab ve itikad. Yani esbab dairesinde bu şer olarak tanımlanarak biz bu şerre göre bir davranış şekli geliştiririz. Ama itikadımızda biliriz ki arka planda şer diye bir şey yoktur.
Bu dese şunu diyor abi. Evet, halk ve icatta bir şer cüziyle beraber hali kesir vardır.
Evet.
Şer varmış demek için abi. Üstad ne diyor?
Nerede?
Evet, halk ve icatta bir şer cüziyle beraber hali kesir vardır.
İşte icat dediğimiz şey şunun burayla olan bağlantısı.
Şerri kesir.
Ya bu şey buradaki cüz'i şer ne?
Bize bakın burada.
Ha, yani bizim şer olarak algılamamız.
Yani biz savaşı görüyoruz. Aslında kendi şey çıkarımıza göre şer gibi görüyoruz. Ölümler şey, ama öyle bir şey değil.
Efendim?
Savaşları mesela, ölümleri aslında bazı insanlar şer gibi görüyor. Niye oldu? Ben isyan boyutuna geçiyorum.
Evet.
Ama öyle bir boyut yok.
Evet.
Aslında bu.
Yani şurada buraya bakan boyutuyla şimdi buradaki şer dediğimiz şey buradaki şeyle, kişiyle olan veya işte unsurla olan bağlantısındaki şer. Şimdi iki tane noktada bu şer olmaktan çıkıyor. Bir, bütünle olan bağlantısı. Bütün dediğimizde hani o ta ilk noktadan buraya kadar gelen kısmıyla bunu görebilsen bu şer değil. Bir de arka plana bakan boyutuyla zaten şer diye bir şey yok. Şimdi burada itiraz edilen nokta ne? O zaman ben işte yapılan zulümlere, savaşlara doğru diye mi bakacağım? Öyle değil mi? Buna itiraz ediyor. Peki bu mantıklı mı? İşte aynı şuradaki problem gibi. Hani kaderi burada değil de burada kullanmak gibi. Şimdi bu senin itikadi alanda, yani kalbi boyutta. Bu kalpte yaşanacak bir şey ama davranışlarına ne dedik? Şunun şer olduğuna göre kuracaksın. Mesela bir savaşın karşısında durmak bir davranış değil mi? Ama savaşın gerçekte, sen davranışla bunun karşısında durmanla beraber gerçekte arka planda bir güzelliğe hizmet ettiği duygusu da kalbi bir şey. Mesela bunu nasıl biraz daha hayatımızdaki karşılığına getirebiliriz? Yani bir savaş nasıl güzel olabilir? Diyelim ki orada işte yüzlerce şehit oluyor değil mi? Ve bu şehitler uhrevi anlamda çok büyük bir makama ulaşıyorlar. Savaş onların o makama ulaşmasının bir vesilesi oluyor.
Sadakayı cariye.
Peki ya insanlar şehit olacaklar diye biz savaş talebi içinde bulunalım mı?
Yok.
İşte şu mülk alanının kuralları, işleyişleri, buna biz fıtri şeriat alanı diyoruz. Yani kuralların işlediği alan. Bu kurallar sosyoloji, bu kurallar hukuk, bu kurallar pedagoji, bu kurallar siyaset, ekonomi, bunların hepsi doğru şekilde ortaya çıkarılmış kurallar aslında şu alandan buraya yansıyan hakikatlerin uzantıları. İşin içine işte olumsuz şeyler, işte kıskançlık, güç, iktidar karışmadığı sürece ve bunların doğru işletildiği kurallar burada bizim kesb olarak zaten uymamız emredilen kurallar var. Biz buna fıtri şeriat kuralları diyoruz. İşte o zaman biz bunu davranışlarımız itibariyle şer tanımlıyoruz ama kalbimizde biliyoruz ki bu mutlak bir hayrın parçası. Ama biz hayatımızı kalbimize göre değil, kesb alanının kurallarına göre şekillendiririz. Yani mesela mülk Allah'ındır. Bu doğru mu? Doğru bir hakikat değil mi?
Evet.
Ben mesela sizin evinize gelip de ya mülk Allah'ındır, bugünlük de bu ev benim olsun. Yani Allah'ın mülküne nasıl olsa işte senin benim diye bir şey yok. Her yer Allah'ın. Bugün de bu evde ben oturayım diyebilir miyim? Diyemem. Niye diyemiyorsun? Hani madem Kur'an'da böyle bir hüküm var. Sen mi Kur'an'ı inkar ediyorsun? Ben mi Kur'an'ı inkar ediyorum? Hayır. İkimiz de Kur'an'ı inkar etmiyoruz. Ama bilmemiz gereken bir şey var. O da şu. Kalbin alanında itikad ettiğimiz o mülkün Allah'ıdır kuralı, kesbin alanında Allah'ın o koyduğu kurallarla, gene fıtri şeriat kurallarıyla, tapu adı verilen bir belgeyle kişilere taksim ediliyor. Bu da Allah'ın koyduğu bir kural. Şimdi işte şuranın hakikatiyle buranın işleyişi dengeyi bulmuş oldu bu şekilde değil mi? O zaman işte Mutezile bunun yaratılmasına şer diye bakıyor ya. Halbuki bunun yaratılması şuna göre şer gözüküyor ve zaten gözükmesi irade edildiği için onda bir şer algısı oluşacak. Yani şuradaki o mutlak güzellikler burada nasıl güzellik olarak algılanacak? İçine çirkinlik sokulacak ki işte o güzellikler mertebelensin. Bu da bunları, zaten özellikler öyledi ya, bunları güzellik olarak algılasın ve nihai güzelliğe ulaşsın.
Yani buradaki aslında asıl tartışma şey galiba değil mi? Yani bir madde özünde çirkin mi olur, güzel mi olur? Veya bir maddenin özünde çirkinlik var mıdır gibi bir tartışma var galiba değil mi o mezheplerde?
Tabii.
Yani veya işte oradan çıkan bir takım hükümler, işte bir şey haramsa zaten o kötü olduğu için haram edilmiş.
Evet.
Gibi bu sefer haramı maddeye bağlayıp burası çirkinlik alanı, burası güzellik alanı gibi bir ayrım yapıyorlar.
Tabii. İşte biz de ne dedik? Şu alan, bak bunun bağlantılı olduğu alan. Hüsnü mücerret değil mi? Yani burada artık her şey güzellik. Bura artık güzelliğin denizi. Ve hayrı mahz. Peki burada bu mülk alanında böyle bir şey mümkün mü? Yani zaten en güzel dediğin şeyin bile en güzel noktasına çıkabilmesi için, o mertebeye ulaşabilmesi için içinde bir tutam da olsa şer olması lazım ki diğerleriyle mukayese edilebilsin değil mi?
Ya önceki derslere itibariyle düşünürsek bir takım kabiliyetsizlikleri olması gerekiyor ki bir şeyleri gösterebilsin.
Çok güzel.
ki onun tahayyülü ortaya çıksın.
Tabii. Yani burada
esbab zıddıyla bilinir işlesin.
Evet. Burada dolayısıyla şerlerin iyi yani kötünün şerlerin iyi içine ve güzellik içine girip onları böyle mertebelendirdiği bir alan ve buradan her şeyin içerisinde bir miktar şer var. Ama bu şer bir
izafi.
Şöyle bir şey burada güzel bir düstur ortaya koymuş. O düsturu da yakaladığımız zaman zaten işin sırrı anlaşılacak. Bir vücudilik var.
Evet.
Bir de ademilik var. Şimdi ışığın yanmasına vücudi açıdan bakalım. Bir ışığı yakmak neyi gerektiriyor?
Akım gerektiriyor.
Enerji gerektiriyor. Enerji ta aslında elektriğin keşfini gerektiriyor değil mi? Yani varlık sistemi içinden bir elektriğin keşfini gerektiriyor. Bu elektriği kullanılabilir hale getirmeyi gerektiriyor. Kullanılabilir hale geldikten sonra işte barajları oluşturmayı ve elektrik üretimini gerektiriyor. Onun işte şehirlere dağılımını gerektiriyor. Şehirlere dağıldıktan sonra tesisat kurulmasını, tesisat kurulduktan sonra burada o tesisatın varlığını ve o aradaki bütün bağlantıların işliyor olmasını gerektiriyor. Yani bir şu ampulün yanmasının işte belki 1000 tane bağlantılı olduğu sebep var. İşte bu şeyi vücudi olarak ortaya koymanın gereği bu 1000 tane şeyin aksaksız yan yana konmuş olması. Vücut böyle bir şey. Peki ademilik, düğmeye basmazsan ışık yanmaz. Yani 1000 sebebin 1000'i de vardır ama bir tanesi yerine gelmezse bütün o var olan sebeplerin hepsi yok hükmünde olur. Şimdi bu bir aslında şey kanunu, yani varlık, yani ontolojik bir kanun. Yani ademi olan şeyler çok kolaylıkla ortaya çıkabilir. Vücudi olan şeyler o vücut için ne lazımsa hepsinin varlığına bağlı.
Yani vücudi olan hayır oluyor, ademi olan da şer oluyor.
Şer oluyor, aynen. Ve dolayısıyla şuradaki şerler
tam o anahtar örneği burada şerle uygun olmadı.
Neye?
Mesela lambanın yanması için anahtara basmamız gerekiyor dediniz ya.
Yani basmadığınız zaman
karanlıkta kaldık.
Karanlıkta, evet.
Yani olaya basması için bir sürü mekanizma lazım. İşte barajlar olacak, elektrik enerjisi olacak, nakil hatları olacak.
Yani olaya şöyle düşünün. Yani
biz düğmeye basmadık mı? Yanmıyor.
Bizim yani ışığın yanmamasını bir şer olarak düşünelim.
Evet.
Yani şu anda mesela ışık yanmasa biz bu konuşmayı yapamayız değil mi? Şu sohbeti devam ettiremeyiz. Bunu bir şer olarak düşünelim. Şimdi bunun yanmaması için bir tek şu düğmeye basmamak yeterli. Ama ışığın yanması vücudi bir şey. Bunun yanması için işte ben düğmeye bastım, yaktım diyoruz ya. Aslında birçok şey, yani düğmeye basıyorsun yanıyor, hep bastığında yandığı için ben bastım yandı diyorsun. Halbuki arka planda bir sürü hazırlık var yani.
Evet.
Ta işte bu binanın inşaatında adam oraya o prizi planlamasına kadar ve ondan da geriye gittiğimizde elektrik diye bir şeyin keşfine kadar gidiyor. Bunların hepsiyle bağlantılı.
Abi elektrik tepsini olduğu için fazla şey yapma yani. Biliyor zaten.
Sonra unuturum, belki bu cebriye mi geliyor, değil mi? Ben yatılı okulda okurken böyle işte lise 1'deyken falan, ta orta 1'deyken bunları tanıdım ama 3 sene sonra jeton yavaş yavaş düşünüyor. O da bir tane arkadaşım Allah yok ki falan dedi, böyle bir durduk bir sohbette. Ben de o deyince cevap vermesi okumak istedim. Her neyse. Ve son sınıftayken şöyle bir kafamda mantık ve akıl yürütüyor. Yani var ya, mantık akıl bazen yanlış yerlere gidiyor diye. Diyordum, şimdi kendim güven namaza da başladım ya. Biraz daha böyle takvalı falan olmaya başladım ya. Şimdi filan arkadaşı görüyordum. İşte diyordum, sen niye namaz kılmıyorsun? Kendimce diyordum. Namaz kılmıyorsan demek ki Allah'tan korkmuyorsun. Allah'tan korkmuyorsan demek ki Allah'a inanmıyorsun falan. İşte mantık sessizliğinden kendi kendine, yani bir günahtan adama küfür ediyordum yani. Evet. Kafamda öyle şey olur mu? Mantık, yani madem ki inanıyoruz o zaman namaz da kılmayız. O zaman günah da işlememeyiz. O zaman şöyle de yapmamalıyız falan. Sen yapıyorsan işte demek ki yanlışın var. Yani inanmıyorsun mu yoksa falan gibisinden. Böyle nüans farklarını kaldırıp keskin hatlara mantık. Yani bunu ne diyor? Cebriye mi diyor? Ne diyor ona? Ya da yanlış mantık ederim. Aynen bir şey denir yani. Hatta böyle bu makale gibi yazılar hazırlıyordum kendi kendime böyle. Mantık süresi. işte derse düştürmedim.
Geçen işte mesela sizin sohbette de bir çocuk diyor ki hani tek evrende tamam bir tek yaratıcı olduğunu kabul edelim. İki evren olursa o zaman diğer evrende başka bir yaratıcı olabilir diyor. Bu mantıklı diyor.
Kendince bir tane daha bir evren
var. Kaderi şöyle tarif edenler de var hocam. Ben onu da duydum. Şu paralel evrenler hikayesi var ya.
Evet.
Ben mesela burada burada bir Osman olarak şeyimi bu dünyada böyle yürütüyorum. Başka bir evrende işte bilmem daha farklı olanaklara sahip bir Osman olarak bilmem. Yani benim her türümle her türlü şeyimle ne denir? Her türlü halimle değerlendirilerek bir imtihana çekildiğimi iddia ediyor.
Yani bu tabii şöyle olay biraz çetrefilli bir noktaya. Anladım. Ama
siz... O şöyle diyor. Mesela her ayrımda mesela ben bu akşam buraya gelmeye karar verdim. Geldim. Gelmedim. Geriye çeviriyorum şeyi. Gelmedim. Başka bir yere gittim. Başka bir paralel evrende kayboldum. Gittim. Başka ilişkilerde bir şeyler yapıyorum. Gelmediğimden bu yana. Şöyle bir şey anlatıyor. Bir filmden vardı. Böyle bir konuda da bir film vardı. Ben de seyrettim onu. Kayan Kapılar diye bir film var. Bilmiyorum göreniniz var mı? Orada bir kadın kız neyse patronu kovuyor işinden. Bu da bir hırsdan geliyor. Metroya gidecek. Böyle inerken şey geliyor. Metro treni geliyor. Bu iniyor ona yetişeyim diye. Önüne bir anne kız geliyor. Biraz orada oyalanıyor falan derken tam şeyde kaçırıyor şeyi. Treni. Filmi geri alıyorlar. Gene aynı kız. Gene şeyden merdivenlerden inerken bu sefer önüne çıkıyor ya o kadınla çocuk. Onlara bir çalım atıyor. Şöyle pıt yetişiyor. Kızın filmin sonrası şeyle geçiyor yani.
Girseydi nasıl trene, olacaktı? Girseydi ne olacaktı hayatta?
Trene yetişti gitti bir
başka bir hayat.
Bir hayat. Bir de yetişemedi. İkinci treni
küçük
bekliyor.
Küçük bir nüans farkından
küçük
neredeyse.
Küçük bir nüans farkından başka bir hayat gibi. Mesela ben buraya geldim, burada devam ediyorum, işte edeceğim falan. Gelmeseydim bilmem ne olacaktı falan. Yani bu bir kere mümkün mü diye bilmiyorum da.
Zaten geçmiş taraf kader bölümü oluyor. Işte gelmeseydim olmuyor artık, gelmiştin oluyor.
Evet, hayır.
Yani kader bölümüne geçmiş oluyor ya geçmiş zaman.
İşte ben,
onun da hayatı
bu Osman bu kaderi yaşıyor.
Evet.
O gelmeyen Osman...
İşte ama gelmeyen Osman olmuyor artık işte bir tane olmuyor.
Hayır o şimdi sadece iki alternatif değil. Dedik ya hani olasılıklar halinde bunun sonsuz alternatifi var.
Şimdi şey var geçen de konuştuğumuz ya şuradan kendisi ölü mü diri.
Evet evet.
Bu biraz ona benziyor.
İşte şimdi siz neticede
süper pozisyon ne diyorlar ona?
Süper pozisyon evet.
Süper pozisyon
dedi. Ama süper pozisyon sadece iki tane de değil. Sonsuz. Sonsuz pozisyonlar.
Bu anlatımda yani bu anlatımda her kararda, her seçimde
tabii
bir dallanma oluyor ki yani
tabii yani bu şimdi oraya gidene
yani
kadar
iki tane Osman yok. Kim bilir kaç tane
ha,
Osman.
Yani şimdi o kadar çok alternatif var ki merdivende ayağa takılabilir, işte ilk basamakta ayağa takılabilir, son basamakta takılabilir. İşte yürüyen merdiven durabilir değil mi?
Sen
sadece
sen
önüne
yürüyen merdivene yaralanın.
Evet. O da bir hatta, o da bir ihtimal.
Bir tanesi komik. Hayatta patlak ispatı burada. Merdivende bir kaçtım ya merdivende.
Şimdi burada tabii şey bu kadar ihtimaller içerisinde biz şuranın önümüze koyduğuyla sorumluyuz. Yani mesela kelebek etkisi var. Ben şimdi bu bardağı kaldırdığımda nerede ne yapacağını bilmiyorum diyerek hareket edemem. Öyle değil mi? Ama şimdi bu bardağı böyle sımsıkı sıkmamaktan sorumluyum değil mi? Yani kırılacağını biliyorum. Önde bir kural var. Veya buraya pat diye bırakmamaktan sorumluyum. Öyle değil mi? Ha bıraktığımda belki de bir yerde deprem olmasını engelleme ihtimali de var mı? Tabii böyle bir ihtimal de var. Yok diyemiyoruz. Ama ben bıraktığımda bunun kırılacağı ve buradaki kardeşlerimize maddi zarar vereceği noktasından hareket etmem lazım. Yani olayın bütününü görerek hareket etmek mesuliyeti bana verilmemiş.
O külli irade sahibi.
Tabii işte orada külli irade gerekli olur. Zaten külli irade de böyle bir duruma bakıp ona göre işte şöyle mi yapsam bu olur diye bir alternatifler üzerinden yürütmüyor işi. Orada çok süratli işte bir anda her şeyin hep bir anda planlandı bir sistem var o vahdet dediğimiz.
Anlamamız da zor.
Evet.
Anlamaya çalışıyoruz.
Anlamaktan ziyade biz oraya ancak çıkarım yapabiliriz. Yani anlamak için o konumda olman lazım. Yani birebir sende karşılığı olması için öyle bir şey olmadığı için ancak çıkarım yapabilirsin. Yani o soyut düşünce de orada devreye giriyor. Şimdi o zaman burada şer dediğimiz şey, yani Mutezile diyor ki burada şer olan bir şey yaratılması itibariyle şer olduğu için bunu Allah'tan bağımsız hale getirirsek ancak Allah'ı şerden kurtarmış oluruz. Ama biz de diyoruz ki burada evet bu burada gözüken bir şerdir. Burada gözükmesi şer olarak gözükmesinin de bir hayrı var. Neden? Bu zaten bakışta şerri tanımlayan ve dolayısıyla hayra yönelmesini vesile edecek bir sonuç doğuyor. Çünkü bu hayrı ancak şerle anlayabilecek bir idrak sahibi. Dolayısıyla bunun dünyasında şerin olması lazım. Allah da şerden münezzeh olduğu halde burada şer nasıl vücuda gelecek? Daha önce konuştuğumuz itibari tayin. Yani burada istidatsızlık, kabiliyetsizlikler ve ademilikler, buradaki vücudu ve güzelliğin gölgelenmesi ve bazılarının işte ademine
ademi burada yokluk gibi.
Yokluk, Adem, evet. Adem değil, Adem.
Evet. Yani şurada mutlak vücut var. Burada
Adem hislik gibi bir şey.
Anladım. Şimdi oturdu yerine
şey. Evet. Ademi aslında duyuyor. Burada da kişiye göre tanımlanmış şerler var.
Tam zıttı vücudi Adem'i.
Evet.
Adem'i.
Şimdi peki yani bu kadar şerlerin tanımlandığı bir yerde Allah neden yani tamam kişi buna yol açıyor da neden buna müsaade ediyor? Etmese olur mu? İşte burada o senin dediğin hüküm devreye giriyor. Yani evet burada sanki bir şer gibi tanımlanıp ve bunun şer olarak algıladığı bir şey vücuda geliyor ama bu olmasa da o zaman bu nazar sahibinin ruhen terakki edip şuraya yükselmesinin kapısı kapanmış olacak.
Yani tohum sümbürlenmeyecek.
Sümbürlenmeyecek.
Tohum olarak kalacak.
Yani şöyle düşünelim. Biz ana rahminden bir eziyetle geçiyoruz. Bu şer gibi gözüküyor değil mi? Ama o eziyeti yaşamazsan da mesela işte sezaryen doğum daha kolay gibi gözüküyor. İşte şeyden hemen kanaldan falan geçmeden sıkıntısız doğuyorsun. Ama ondan sonra da bir sürü problemle yüz yüze geliyorsun. Hatta bir hikaye var ya, işte bir tırtıl çıkmaya çalışırken adamın biri görüyor onu böyle eziyet halinde, bıçakla onun çıktığı kozayı genişletiyor, çabuk çıkıyor ama hayvan biraz üzerindeki nemden dolayı kanatlarını uçamıyor. Kısa zamanda ölüyor.
Ya kasları gelişmiyor.
Yani işte burada senin tanımladığın, bak izafi olarak gördüğün bir şer gibi olan şey aslında bütünden bakıldığında ta o ilk patlamadan en nihai kıyamete kadar olan boyutuyla değerlendirildiğinde savaşıyla, ondan sonra zulmüyle, yaşanan sıkıntılarıyla, hayra vesile olmayan hiçbir şey yok. Peki bunun hayrı ne? Her zaman göremeyebilirsin.
Mevla ne ilerse güzel değil.
Ha, nihai noktada oraya ulaşıyorsun.
Mükemmelliğe ulaşmak lazım.
Evet. Ama buradaki net hüküm şu. Bunun yaratılması kesinlikle hayır. Yani şerrin yaratılması hayır, şer değildir, hayırdır. Hatta biz bak burada şer değildir de demiyoruz, hayırdır diyoruz. Burada çok net bir kanaatimiz var.
Şüpheye mahal, tereddüte mahal.
Yani şunu olumsuz hale getirmiyoruz dikkat ederseniz. Şerrin yaratılması hayırdır.
Yani geçen işte bizim burada avukatların sohbetinde üzerinden birkaç yıl geçti. Caferilerin bir lideri geldi o toplantıya, avukatların arasına. Ve hani ihtilaf noktalarında orada bir konular açıldı. Birisi şeyin nikahıydı. Ne nikah var?
Muta.
Ha, muta nikahı konusuyla bu hayri ve şerri diye iman şartlarında olan onun şerriye itiraz ediyor. Bir de mutanika diye onlar
söylüyor.
Yani çok itilaf iki konuymuş diye.
Evet, ikiminde o şerri yok avantürlerinde.
Evet,
şerri. Ayrı var.
Şerri yok. Şimdi işte o şurada şeyden kendince Allah'ı tenzih etmeye çalışıyor.
Evet. Yani temel problem ne? Bak konuştuk ya.
Şurada... Ama biz de bak şimdi konuşurken aklıma geldi. Hayrihi ve şerrihi derken hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna derken o zaman Allah'tan şerrin yanlış bir şey mi yapıyoruz?
Hayır, burada ama şurada mesela biz tanımlamalarımızı burada ifade ederken bazı ifadeler mümkün alanında. Yani mesela kudret eli diyoruz. Şimdi Allah'a bir el atfetmek normalde şirktir, öyle değil mi? Ama Kur'an'da böyle geçiyor. Yedi kudret değil.
Çünkü insan bu algı öyle.
Şimdi olayı burada tanımlamak için bazen buranın terminolojisini kullanıyor. Kur'an da kullanıyor. İşte biz burada hangi boyutta ifade edildiği ve şu an hangi konumda bir ifadeye muhatap olduğumuzu bilerek olaya baktığımızda yani burada şer diye bir tanım varsa Allah da tabii bu şerden bahsedecek. Buna şer diyerek bahsedecek çünkü şu algıya hitap ediyor. Anlatabildim mi? Ama bu algıdan kalbe doğru bir yolu da teşvik ediyor. Ve
mecbur ediyor. O şer sayesinde mertebe kat ediyor.
Tabii. Zaten.
Aynen işte bir tohumun toprağın altına ekilmezse bir zahmete girmiyor ama dışarıda odun gibi fındık duruyor mesela. Ama dikerse i̇şte, toprak orada bir çürüyor.
Şeytan yaratılması.
Çürüyor, ömürüyor.
İşte şeytanın da yaratılması şey. Hayırdır. Ama şeytana uymak şerdir. Şimdi
şeytanla mücadele hayırdır.
Aynen. Şimdi o zaman burada bir süreç yaşanıyor. Bu süreç şu şerleri hani bu ademilikleri tekrar vücuda dönüştürerek kalbin alanında. Bak kesipte şerlerle muhatap olup kalbin alanında tenzih. Biz buna Subhanallah diyoruz. Yani burada savaşları kötü görüyoruz. Ondan sonra haksızlıkları kötü görüyoruz. Efendim zulümleri kötü görüyoruz. Ama Merkez Efendi gibi de bütün bunların var olmasının gerekliliğine inanıyoruz. Buna inanıyor olmamız bunlara karşı duruşumuzu netice vermiyor.
Ne yapalım zulümse biz buna hoş görelim demeyiz.
Demiyoruz, evet.
Zulme zulüm muamelesi.
Tabii, savaşın karşısında mesela zulmedenin karşısında biz de ona karşı savaşıyoruz değil mi? Veya işte kötülüğü engellemeye gayret ediyoruz. Hem de bu Kur'an'da emrediliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından emrediliyor. Bunu yaparken de bütün bunların aslında olması gerektiği ve sistemin genel işleyişinin bir parçası olduğuna kalbimizde itikatla bunu yapıyoruz. Yani kalbimizdeki itikat davranışımızı şekillendirmiyor. Sadece olaya bakışımızı ve hissedişimizi şekillendiriyor. Davranışımız tamamen şu kesbin ve mülkün kurallarıyla hayır ve şer tanımı içerisinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla tabii. Dolayısıyla Kur'an'da bazı şeylere şer diyecek ki yani Kur'an neticede bütünden bakıyor değil mi? Burada şer falan aslında yok. Ama bazı şeylere şer diyecek ki buna muhatap olsun. Buna tenezzül yani Cenab-ı Hakk'ın bizim seviyemize inerek bizim seviyemizdeki işte tanımlar ve terimlerle ifade etmesi diyoruz.
Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mesela bir meclisinde şimdi hatta ashabları işte Hazreti Ali Hazreti Ömer her safhada ne kadar sahiplenmiyorum ama bunu özellikle cevabı mesela meclise birisi katılmış diyelim hani en alt tabakadan birisi veya farklı birisi bu dört halife zamanında da olmuş onu anladığı dildeki seviyede bir hitap şekli oluşmuş.
Tabii.
Ondan sonra mesela işte Hazreti Ali'den sonra Hazreti Ömer gelmiş ona biraz daha seviyeyi yükseltmiş. Ondan sonra mesela Hazreti Osman gelmiş. Ona biraz daha seviyeyi yükseltmiş. Yani hepsine seviye seviye anlatım var. Cenab-ı Hak da bütün bu anlatımları her zemin seviyeye göre insanın tabii yaratılanı olduğu tabii. için bildiği için hep o ruha, o anlayışa, o idraka göre hep anlatım var. Burada da zaten o sistem de buna göre işliyor
hatta
zaten.
Hatta Kur'an'ın
başka mucizesi de var. Dediğin gibi aynı olduğu halde alt tabakaya üst tabakaya bir hitap var.
Tabii. Tek bir cümleyle herkes yani üst yani, tabakada kendine uygun buluyor. Alt tabakada kendine uygun buluyor.
Yani aynı cümle. Belki biz onu beşeri yazılarda yapamayız.
Evet.
Yani mesela geçen, ben öyle bir antiklopedik sistem hala bugüne kadar ana şöyle bir sistem yok.
Yok da mesela mümkün değil zaten. Şu yazar kitap okuma neydi? Yazar okuluna katıldım geçen. Niye? Çünkü hadis okumalarına trafikte kaza olmuş diye 2 saat geçkince son 5 dakikasına yetişebildim. Baktım gene metin devam ediyor. Dedim ben buraya da katılayım bari gelmişken bu kadar orada mesela yazıyla ilgili işte ilkokul çağına yazı yok işte avam tabakasına olan yazılar nasıl olacak? Havasa nasıl olacak diye bayağı bir mekanizmalar var.
Evet. Aslında işte hocam dediği gibi eğitim sistemindeki bir sıkıntımız da yani biraz işte yani şimdi ise daha iyi anlıyoruz Allah razı olsun. Yani şu kader hususunda ilgili ve bu eğitim sistemini biraz şuna biraz uyarlayabilseler aslında birçok şeyi daha dikkat edecekler ama
yani daha eğitimin de, kendi içerisinde
hala çatışma şeyler, var ya.
Çözümler ortaya konmuş o zaman.
Şey derler ya hani insanlar bildikleriyle düşünür. Tabii bir bilgi birikimi şeyi bir yükselenin
toplum çıkaracağı anlamda. Ne? Noosferli bir yere gelecek ki?
Tabii. Yani
sinemanın dili bile değişmişti bu konuda kader konusunda. Yani eskiden nasıldı, şimdi nasıl oldu?
Evet.
Yani çok ilerlememiştir de yani neydi kaderimse çekerim falan işte. Gitti.
Aslında bu konuda bizim en çok yol kat etmesi gereken yani İslam alemi iken değil mi? Ama mesela tabi onlar belki hak garip alem işte Avrupa alem neyse bizden daha çok öndeler şu an bu
kadar. Vicdan tarafından orijinalinden gidiyorlardır. Yani biz felsefesinde kalınca belki kalmışız.
Onların kader anlayışı nasıl acaba?
Kimin?
Hristiyan dünyasında.
Hristiyanlar işte o şeyin hani Newton'un mekanik anlayışı.
Yani determinist bir şey. Her sebep sonuç.
Evet evet.
Orada onlar şeyi devreden çıkartıyor. Determinist anlayış.
Tabii yani Cenab-ı Hak kaldırıyor bir kere yarattı.
Yani
değil mi?
Allah'ı devreden çıkartıyor. Tabii. Yarattı.
Kendi haline
bizi yarattı. Eğer öyleyse.
Yani kilise aslında Cebriye'ye daha yakın.
Tabii, evet. Hatta Cebriye mi Mutezile'ye mi? Sanki Mutezile'ye.
O daha sonra işte Protestanlar Mutezile'ye yakın hale gelmişler. Yani Katolikler daha
çok iyi yani şey yapamıyorum ama şimdi o hani bir şey var ya sebep sonuç mekanik bir dünya mekanik
evren mesela anlayışı, Katolik anlayış
şey geri çekilince yaratan geri çek yapmış geri çekilmiş
ama işte o şey Katolikler böyle düşünürken işte sistem kendi çatlarıyla şöyle buraya müdahale etmek hatta şeye aykırı yani Allah'ın kudretine bir müdahale gibi. Onlar mesela bizden çok daha şeyler o noktada katılır.
Cebri mi oluyor? Cebri oluyor.
Tabii cebri oluyor. Ama Protestanlar da tam bunun karşılığında kul insan kendi kaderini çizer bu kadar işte sisteme mahkum olmamalı düşüncesiyle onlar da Mutezile yaklaşımını daha çok ön plana çıkardılar.
Bir nevi İslam bayrağı açmışlar öbür tarafa.
Evet.
Bizi böyle bir şey çerçevenin içine soktuğunuz gibi bir nevi hürriyet aracıyla Mutezile'ye gitmişler.
Tabii.
Yani onlara göre şey Katolikler Protestan'a göre biraz daha sufi oluyorlar.
Tabii tabii. Yani şey mesela
katiller zaten daha
sufi. Pozitivizm tam bir şeydir. İşte Mutezile yaklaşımı.
Yani kabuk çatlatıyorlar kendilerince.
Evet.
Şeyden çıkıyorlar. Katolikliğin verdiği cendereden çıkmaya
ve bunu büyük bir gelişme olarak da hala da işte hala mesela de bizim eğitim sisteminde bile değil mi? Pozitif yaklaşımın bir büyük gelişme olduğu kabul ediliyor.
Biri aşağı, biri bu taraf uç nokta, biri bu taraf uç nokta. Orta yol değil.
Tabii. İşte mesela bizim yere göğe sığdıramadığımız Rönesans. Değil mi? İşte insanlık tarihinde çok büyük gelişmeye yol açtı diye. Şu anda hepimiz aslında o Rönesans'ın sıkıntılarının altında eziliyoruz. Yani onun enkazı tepemize yığılmış. Şimdi o zaman bugünkü şeyi biraz özetleyecek olursak bir psikolojik boyutta kaderin varlığının işte insanın firavunlaşma eğiliminin önüne geçti ki bu fıtratta var olan bir eğilim. Diğer tarafta sorumluluktan kaçma eğiliminin önüne geçen cüz-i iradenin olduğunu konuştuk. Ki bu da gene insanın fıtratında var olan bir eğilim. Yani fıtratı kendine bırakırsan hani ne diyor ya davulcuya ya işte zurnacıya gider diye sen kendi haline bırakırsan sınırlar koymazsan ve bu hükmün varlığını kendi dünyanda hissetmezsen ya firavun olursun ya da sorumsuz hiçbir yükün altına girmeyen bir anarşist olursun. Yani
Dolayısıyla bu kuralları hissettiriyor olması Cenab-ı Hakk'ın hikmet gereği bizi istikamette tutuyor. Diğer taraftan kaderin geçmişle ilgili durumlarda ve musibetlerde kullanılacak hem avam noktadan bile bakıldığında bir boyutun olduğunu, cüz-i iradenin de geleceğe bakan bir hakikat olduğunu konuştuk. Bir de şerlerin yaratılması meselesinde şerrin yaratılmasının hayır olduğunu ama şerrin bu mülk alemine bakan boyutuyla şurada şer olarak tanımlanmak şeklinde vücuda getirildiğini ve buradan bunun şer olarak görülmesinin ve davranışın da buna göre bina edilmesinin gerekliliğini ama bu şerrin de bunun dünyasında şer olarak yaratılmasının sistemin bütününde çok mutlak bir hayra yol açtığını, dolayısıyla şerrin işlenmesinin şer olduğunu ama şerrin vücuda getirmesinin ve halk edilmesinin de hayır olduğunu konuşmuş
olduk. Çok vecizdiniz ya, değil mi?
Evet.
Halk şer şer değildir, kesb şer şer.
Şerdir, evet.
O bu vecize bir kelime Osman abi. Yani şer yaratmak şer değildir, işlemek şerdir de halk şer şer değildir, kesb şer şerdir.
Şimdi buradan mesela kendince cerveze yapmak isteyen biri diyebilir ki madem Allah'ın hayır yapmasına vesile oluyor, ben şerri işlesem o zaman sonuçta hayır ortaya çıkar. Sen Allah'ın Allah'ın nazarından hareket edemezsin.
Evet. Aslında bu okuduğumuz paragraf uzun paragraftı. Aslında şer kısmı bunun son kısmıydı sanki. Aslında o başta şey var, aslında bu söylediğim mesela işte insan seyyiatından tamamen mesuldür. Seyyiat tahrip nevindendir meselesi var. Aslında oraları konuşmadık, oraları artık...
İşte oraya şimdi girecektik, biraz vaktimiz ola o şey...
Hızlı oradan... bir kulak açtan sosyal okuyalım mı o dediğin yerine?
Zaten okuduk abi.
Okuduk da işte.
Okuduk da biz sadece sonuna yoğunlaştık, şerine sonuna yoğunlaştık.
Evet, işte o şeyi şimdi burayla...
Şurada kaldık.
Daha öyle bütünleşiyor. İsterseniz o dediğin noktayı önümüzdeki derse bırakalım.
Evet, çünkü hiçbir şey...
Saat herhalde 10 oldu.
Evet. Yani hocam, kadere takılıp kalmayacağız. Biz cüz-i iradeden, kaderden dersimizi alıp oradan yiyip cüz-i iradeyi iyi işletmemiz lazım. Yani cüz-i iradeyi zaten hep biz aynı dediğiniz gibi kadere takılıp kalınca işte kaderin bu şeyin bir çıkmadığın içine insan böyle giriyor. Psikozda, olumsuzluklarda, her şeylerde.
Bir de şimdi şey bizim psikolojide veya psikiyatride fonksiyonellik dediğimiz bir şey var. Yani sen bütün bu olayları illa felsefe yapmak için değil de senin hayatında neye karşılık geliyor? Senin davranışların ne şekilde etkiliyor? Oradan hareketle çözümlemeye çalışacaksın.
Özetle iyi insan olmaya çalışacaksın. Kusurların olunca affedeceksin. İyiliklerin olsa bunu Allah'tan da deyip gurura kapılmayacaksın.
Ha, sonuç olarak tabii olay buraya geliyor ama olayın ontolojik boyutunda da bunun hakikaten böyle olduğunu ortaya koyan bir sistem var mı? Evet var. Yani sistem zaten hem kaderin varlığını teyit ediyor hem de cüz-i iradenin varlığını teyit ediyor.
Karamsarlığa mahal yok.
Hem karamsarlığa mahal yok hem şeyin senin sistemle uyum sağlayabileceğin bir yapı önünde çok açık ve net gözüküyor. Yani aslında bizim varlıkla olan bağımızı doğru tanımlayıp varlığı, varlıkla olan kendi bağımızı da doğru yere oturttuğumuzda kader ve cüz ihtiyarı bunu çok mükemmel tamamlayan iki unsur olarak hayatımıza giriyor. Dolayısıyla kadercilik ve cüz ihtiyaricilik diye bir şey yok. Ben işte ben kaderci değilim. Yani böyle bir alternatif yok zaten, varlık seni o şeyin içinde bir hale getiriyor.
Yani ikisi de iç içe.
Yani senin böyle bir seçeneğin yok. Kaderci mi olayım yoksa kaderci olmayayım mı diye bir seçeneğin yok. Veya cüz iradeci mi olayım olmayayım mı diye bir seçeneğin de yok. İşte hali ve vicdani bir durumdur diyor ya. Zaten sistem böyle. Yani sen
kaçamıyorsun.
Kaçamıyoruz. İşte böyle bir seçenek yok. Ha, burada işte kaçmak veya işte kurtulmak çabası yerine doğru anlayıp bunları da doğru yerine oturttuğunda senin hayatını da çok mükemmelleştiren iki unsura dönüyor kader ve cüz ihtiyar.
Anlamaya çalışmanın cüzati kendisi şeymiş yani, önemli bir şey.
Tabii.
Anlamaya, bilmeye çalışmak. Tabii.
Mesela bak şu konuştuğumuz şeyler o kadar birbirine tamamlıyor ki ve bunlar neticede herkesin hayatıyla ilgili şeyler.
Ya insan işte bunu anlamayıp da böyle bir tarafa takılı kalıp yan yan gittiği zaman böyle terazi gideceğine, işte bu sefer dediğim gibi kaderciyim diye cüz-i irade tarafına gidip kaderi uyguladığı zaman işte başlıyor işte ne yaparsam değişmeyecek, depresyona gir, hayata kahret. Tabii. İnsanlar da haksızlık da yap, nasıl bir şey olacağı yok falan. Öbür türlü tam tersinde de işte cüz-i iradeyle de her şeyi yaparım ederim deyip yapamayınca da vay niye olmuyor?
O da o zaman
şey. Niye olmadı, niye etmedi? Ha, o kadar çalıştım olmadı. İşte herkes oluyor, ben niye olmuyorum? Yani hepsi...
Bir de tabii işte cüz-i iradenin yanlış kullanmasının hayatımızdaki en net karşılığı keşkeler. Evet.